Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 11. ayrım. Tony hiç konuşmadan ve iştahsız iştahsız kahvesini yudumlayıp yumurtasını ve kekikli peynirli ekmeğini yerken olanları sezmeye başladı. Yüzündeki sabah tazeliği kaybolmuş, rengi biraz solmuştu. Annesinin önüne koyduğu balı iterek teşekkür etti ve hafif bir sesle kahvaltısını bitirdiğini söyledi. Konsül bir an sustuktan sonra, "Bak kızım, seninle görüşmek istediğimiz konu bu mektupta yazılı." Gazete yerine şimdi büyük ve mavi bir zarfla vuruyordu masaya. Kısaca söylemek gerekirse hepimizin dürüst ve saygın bir insan olarak tanıdığımız Bay Bendix Grünlich, buradaki ikameti sırasında sana karşı büyük bir yakınlık duyduğunu ve seninle evlenmek istediğini yazıyor. Acaba sevgili kızımız bu konuda ne düşünüyor? Tony yaslanarak oturduğu koltuğunda başını öne eğmiş, sağ elinde tuttuğu gümüş peçete halkasını ağır ağır çeviriyordu. Ama birden gözlerini açtı. Kapkara olmuş gözleri yaşlıydı. Üzgün bir sesle, "Bu adam benden ne istiyor? Ben ona ne yaptım ki?" dedikten sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Konsül eşine bir göz attı ve ürkek bir tavırla önünde duran boş fincanı süzdü. "Bayan konsül, sevgili Tony, evladım," dedi yumuşak bir sesle. "Bu aşırı heyecan neden? Annem ve baban olarak senin iyiliğinden başka hiçbir şey düşünmediğimizi çok iyi bilirsin. Ama karşına çıkan bu kısmeti de geri çevirmeni istemeyiz elbette. Bak kızım, Bay Grünlich'e karşı güçlü duygular beslemediğinin farkındayım. Ama inan bana, sonunda seveceksin onu. Senin gibi genç yaşta biri ne istediğini hiçbir zaman tam olarak bilemez. Kafalarının içi de kalplerinin içi gibi karmakarışık olur. Kalplere zaman tanımak ve beyinleri çocuklarının mutluluğu için çaba gösteren, yaşam deneyimi olan büyüklerin öğütlerini açık tutmak gerekir. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum," dedi Tony üzgün üzgün ve yumurta lekeli beyaz kumaş peçeteyle gözündeki yaşları sildi. "Benim bildiğim tek şey altın sarısı uzun favorileri olduğu ve işlerinin iyi gittiği." Ağlarken titreyen üst dudakları dokunaklı bir etki bırakıyordu. Konsül içinden gelen ani bir sevecenlikle sandalyesini Tony'ye yaklaştırdı ve gülümseyerek saçlarını okşadı. "Benim çok sevgili küçük kızım," dedi. "Onun hakkında başka ne bilebilirdin ki? Sen daha bir çocuksun. Bay Grünlich burada değil 4 hafta, 52 haftada kalsaydı onun hakkında yine de fazla bir şey bilemezdin. Sen daha küçük bir kızsın. Dünyayı tanıyacak yaşta değilsin. Seni seven, senin iyiliğini isteyen biz büyüklerin yardımına ihtiyacım var." Tony şaşkınlık içinde hıçkıra hıçkıra ağlarken başını bir kedi yavrusu gibi saçlarını okşayan babasının kollarına bıraktı. Ve "Anlamıyorum, anlamıyorum," dedi. "Adam kalkıp evimize geliyor, herkesin hoşuna gidecek bir şeyler söylüyor, daha sonra evine dönüyor ve bir mektup yazarak beni, hiçbir şey anlamıyorum, buna nasıl cesaret ediyor? Ben ona hiç umut vermedim ki." Konsül yeniden gülümsedi. "Bunu daha önce de söylemiştin Tony. Bu senin çocuksu şaşkınlığının bir ifadesi. Bak güzel kızım, bu konuda seni zorlayacağımı ve sana eziyet edeceğimi aklına getirme sakın. Bütün bunlar sakin bir kafayla etraflıca düşünülüp tartılacaktır. Ve tartılmalıdır da. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Bay Grünlich'e oyalayıcı bir yanıt vereceğim. Dileğini ne geri çeviren ne de kabul eden bir yanıt olacak bu. Daha düşünülecek çok şey var, tamam mı? Anlaştık değil mi? Haydi baban işine gitsin şimdi. Hoşça kal Betsy. Güle güle sevgili Can." Bayan konsül başını önüne eğmiş, sandalyesinde sessizce oturan kızıyla baş başa kalınca, "Hadi şu baldan biraz ye," dedi. "Yeterince yemek yemen lazım." Tony'nin gözyaşları yavaş yavaş dindi. Kafası bütün bu düşüncelerle karmakarışık olmuştu. Tanrım, nasıl bir işti bu? Tony günün birinde bir tüccar karısı olacağını, ailenin ve firmanın onuruna yakışır bir evlilik yapacağını biliyordu. Ama birdenbire karşısına çıkan birinin büyük bir kararlılıkla kendisiyle evlenmek istemesine ilk kez tanık oluyordu. Böyle bir durumda nasıl davranması gerekirdi? Tony Buddenbrook şimdiye kadar yalnızca kitaplarda okuduğu birinin evlenme teklifini kabul etmek, birinin kendisine evlenme teklifinde bulunmak, sonsuzca bir yaşam için gibi o çok değerli cümleleri ilk kez düşünüyordu. Tanrım, benim için bütünüyle yeni olan bu durum ne kadar da hızlı gelişti. "Evet anne, o halde evet dememi öğütlüyorsun değil mi?" dedi Tony. Evet sözcüğünü söylemeden önce kısa bir an duraksadı, çünkü bu sözcük gösterişli olduğu kadar da tedirgin edici geliyordu ona. Ama daha sonra büyük bir ağırbaşlılıkla o sözü hayatında ilk defa tekrarlamış oldu. İlk başlarda göstermiş olduğu şaşkınlıktan dolayı biraz utandı. Gerçi Bay Grünlich ile evlenmeyi 10 dakika öncesinden daha az saçma bulmuyor değildi. Ancak konumunun önemi onu sevindirmeye başlamıştı. Bayan konsül şöyle dedi. Öğüt vermek mi sevgili kızım? Baban sana öğüt mü verdi yani? Onun sana bütün söylediği bu teklifi hemen geri çevirmemendi. Böyle yapmayıp sana baskı uygulamaya kalksaydık, ben de baban da sorumsuz davranmış olurduk. Sana yapılan bu evlenme teklifine kaçırılmaması gereken bir fırsat, bir yağlı kuyruk denir sevgili kızım. Hamburg'a çok iyi koşullarda gelin gideceksin ve mükemmel bir hayatın olacak. Tony hiç kımıldamadan yerinde oturuyordu. Büyük annesinin ve büyük babasının salon kapılarındaki ağır ipek perdeleri birden açılıvermiş gibi oldu. Bayan Grünlich adını alınca büyük babasının evinde olduğu gibi sabahları yine sıcak çikolata içebilecek miydi acaba? Ancak bunu sormak yakışık almazdı. Babanın da söylediği gibi bu konu hakkında düşünmek için yeterince zamanım var kızım diye devam etti bayan konsül. Ama mutlu olmak için insanın karşısına böyle bir fırsatın her zaman çıkmayacağını da sana hatırlatmak zorundayız. Böyle bir evlilik Tanrı'nın sana bahşettiği en büyük mutluluk olacaktır. Evet çocuğum, sana bütün bunları anımsatmak zorundayım. Bugün önünde açılan bu yol sana mutluluk getiren yol olacaktır. Bunun böyle olduğunu sen de çok iyi bilirsin. Evet, kuşkusuz öyle dedi Tony düşünceli düşünceli. Ailesine ve firmaya karşı olan sorumluluklarının bilincindeydi ve bundan da gurur duyuyordu. O Matiese'nin sırtında yüküyle şapkasını çıkarıp önünde saygıyla eğildiği ve kentte küçük bir kraliçe gibi dolaşan konsül Budenbrock'un kızı olarak ailesinin geçmişini çok iyi öğrenmişti. Atalarından biri olan Rostocklu bir terzi zamanında çok iyi para kazanmıştı. Ailenin işleri o zamandan beri hep daha iyiye gitmişti. Şimdi kendisinin de zengin ve kibar biriyle evlenerek ailesinin ve Johann Budenbrock firmasının ününü sürdürmesine elinden geldiğince yardımcı olması gerekiyordu. Tom bu amaç için büroda çalışıyordu. Evet, yapılacak en doğru şey böyle bir yağlı kuyruğu bulup evlenmekti. Ama neden Bay Grünlich? Grünlich'in altın sarısı favorileri, gülümseyen pembe yüzü, burnundaki et beni ve kısa kısa adım atışı gözlerinin önüne geldi. Yünlü ceketine dokunuyormuş ve yumuşak sesini duyuyormuş gibi oldu. Bayan konsül, sakin kafayla düşününce bu işin sonunun iyi olacağını biliyordum dedi. Acaba kızımız bir karara varabildi mi? Tony, ah! Tanrı korusun diye bağırdı. Bu ah sözcüğünü ani bir öfkeyle ve üzerine basarak söyledi. Grünlich'le evlenmem kadar saçma bir şey olamaz. İğneleyici konuşmalarımla sürekli alay ettim onunla. Benden hala hoşlanıyor olmasını bir türlü anlayamıyorum. Keşke birazcık onuru olsaydı. Tony bunları söylerken ekmeğinin üzerine bal sürmeye başladı. Kısım 3. Budenbrock'lar bu sene Christian ve Clara'nın sömestr tatillerinde bile dinlenme gezisi yapmadılar. Konsül işlerinin başından aşkın olduğunu, Antonio ile ilgili sorunun hala bir sonuca bağlanamadığını ve bu nedenle de Mengstrasse'de kalmak zorunda olduklarını söyledi. Johann Budenbrock, Bay Grünlich'e çok diplomatça bir mektup yazmıştı ama Tony'nin çocukça inadı yüzünden işler tehlikeye giriyordu. Tony, anneciğim Tanrı korusun o adama katlanamam ben dedi. Bunu son sözcüğün ikinci hezesinin üstüne basarak söyledi. Ya da konsüle tam bir resmiyet içinde baba, yoksa hep babacığım derdi. Ben o adama asla evet demeyeceğim dedi. Eğer kahvaltı odasında yaptıkları o görüşmeden 10 gün kadar sonra Haziran'ın ortalarıydı, şu olay yaşanmamış olsaydı, bu durum belki de daha uzun süre böyle kalacaktı. Bir öğle sonuydu. Hava çok sıcaktı ve gökyüzü pırıl pırıl parlıyordu. Bayan konsül dışarı çıkmıştı. Tony doğa manzaralı tablolar odasında pencerenin önünde oturmuş roman okuyordu. Uşakları Anton yanına gelerek ona bir kartvizit uzattı. Kartvizitin üstündeki adı okumaya fırsat bulamadan çıngırak biçimli redingotu ve koyu yeşil renkli uzun pantolonuyla bir adam odaya giriverdi. O pek tabii Grünlich'ten başkası değildi. Yüzünde yalvaran bir sevgi ifadesi vardı. Tony öfkeyle yerinden fırladı ve yemek salonuna koşmak istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Kendisine evlenme teklifinde bulunmuş bir adamla nasıl konuşabilirdi? Kalbi sıkışıyor ve boğulacak gibi oluyordu. Yüzü sapsarı olmuştu. Bay Grünlich uzaklarda olduğu sürece anne ve babasıyla yaptığı ciddi görüşmeler, kişiliğinin ve vereceği kararın aniden önem kazanması ona çok eğlenceli gelmişti. Ama Bay Grünlich şimdi geri gelmişti. Karşısındaydı. Ne olacaktı? Yine ağlayacağını hissediyordu. Bay Grünlich kollarını açmış, başı yana eğik bir biçimde ve hızlı adımlarla ona doğru yaklaştı. Genç bayan, işte karşınızdayım. İsterseniz öldürün beni. Demek ister gibi bir hali vardı. Anthony, sizi burada yalnız bulmam ne büyük bir şans diye haykırdı. Tony yerine Anthony diyordu. Sağ elinde tuttuğu romanla sandalyesinin yanında ayakta duran Tony'nin dudakları kıpırdamaya başladı. Her sözcüğü başını yukarıdan aşağı doğru indirip kaldırarak ya da öfkeyle üstüne basa basa ''Siz neler söylüyorsunuz böyle?'' diye bağırdı. Gözyaşları boşalmak üzereydi. Ama Bay Greenleaf bu davranışıyla öyle ileri gitmişti ki Tony'nin bu karşı çıkışına ses çıkaramadı. ''Daha fazla bekleyemezdim. Buraya geri dönmem gerekmiyor muydu?'' dedi kararlı bir biçimde. ''Bir hafta önce sevgili babanızdan bir mektup aldım. Bu mektup içimi umutla doldurdu. Böyle yarı belirsizlik içinde daha ne kadar yaşayabilirdim Anthony? Daha fazla dayanamadım. Kendimi bir arabaya attım, buraya koştum. Otel Hamburg'da iki odalı bir yer tuttum. İşte şimdi karşındayım Anthony. Ve dudaklarından beni çok mutlu edecek o son sözün çıkmasını bekliyorum.'' Tony dona kalmıştı. Şaşkınlıktan gözyaşları kurudu. Babasının özenle yazdığı ve verecekleri kararı belirsiz bir zamana ertelediğini söylediği mektubun etkisi buydu demek. 3 ya da 4 kez şu sözcükleri tekrarladı. ''Yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz.'' Bay Greenleaf sandalyelerden birini pencerenin önüne Tony'nin yanına çekti ve oturdu. Tony'nin de oturmasını istedi. Başını önüne eğmiş, öylece oturan genç kızın şaşkınlıktan yana düşmüş elini eline alıp tuttuktan sonra konuşmasını sürdürdü. ''Bakınız Mademoiselle Anthony, sizi gördüğüm o ilk andan itibaren, o öğle sonundan beri, o öğle sonunu anımsıyor musunuz? Sizi aile çevrenizde bütün zarafetinizle ve masallara özgü güzelliğinizle ilk kez gördüğüm o andan beri, adınız kalbime ateşten harflerle yazıldı. Kalbime yazıldı sözünü kazındı diye düzeltti. O günden beri kalbinizi kazanmak ve sizinle evlenmek benim en büyük ve en ateşli isteğim oldu Bayan Anthony. Sevgili babanızın mektubu da beni umutlandırdı. Teklifime evet deyip beni mutlu edeceksiniz. Yanılmıyorum değil mi? Sizin de bana yakınlık duyacağınızı umuyorum ve bundan çok eminim.'' Bunları söylerken öteki elini de tuttu ve genç kızın korkudan büyüyen gözlerinin içine baktı. Bugün eldivenlerini takmamıştı. Elleri uzundu ve beyaz teninin üstündeki mavi mavi damarlar göze çarpıyordu. Tony adamın pembe suratına, burnunun üstündeki et benine ve bir kaz gözü kadar mavi gözlerine dik dik bakıyordu. Korku dolu bir sesle ''Hayır, hayır'' dedi çabucak ve arkasından ''Size evet demeyeceğim'' cümlesini ekledi. Bunu söylerken soğukkanlılığını korumaya çalıştı ama yine de ağlıyordu. Bay Greenleaf oldukça üzgün ve serzeniş dolu bir ses tonuyla ''Bana karşı duyduğunuz bu kuşku ve kararsızlık için size ne yaptım? Siz büyük bir sevgi ve şefkatle büyütülmüş bir dediği iki edilmemiş bir kızsınız. Ama inanın bana, size erkek sözü veriyorum, sizi el üstünde tutacağım. Eşim olarak hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmeyeceğim ve Hamburg'da size yakışır bir yaşam sürmenizi sağlayacağım.'' Tony ayağa fırladı, ellerini onun elinden çekti ve hıçkıra hıçkıra ağlarken büyük bir çaresizlik içinde haykırdı. ''Hayır, hayır, size hayır dedim ya, evlenme teklifinizi kabul etmiyorum. Tanrım, neden hala anlamıyorsunuz?'' Bay Greenleaf de ayağa kalktı, bir adım geri gitti, kollarını açarak ellerini ona doğru uzattı ve onurlu ve kararlı bir erkek ciddiyetiyle şöyle dedi. ''Mademoiselle Budenbrock, kendime bu şekilde hakaret edilmesine izin vermeyeceğimi bilmiyor musunuz yoksa?'' Tony, ''Ama ben size hakaret etmiyorum ki Bay Greenleaf'' dedi. Sert davrandığına biraz pişman olmuş bir hali vardı. ''Tanrım, bu da mı başıma gelecekti? Böyle bir evlenme teklifiyle karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Oysa teklifiniz beni onurlandırdı ama kabul edemeyeceğim demekle işin biteceğini sanmıştı. Olabildiğince sakin görünmeye çalışarak, evlenme teklifiniz beni onurlandırdı ama kabul edemeyeceğim dedi. Şimdi sizi yalnız bırakıyorum, özür dilerim, hiç zamanım yok.'' Ama Bay Greenleaf onun yolunu kesti. Ölgün bir sesle, ''Teklifimi geri mi çeviriyorsunuz?'' dedi. ''Evet'' diye yanıt verdi Tony ve ihtiyatlı davranmış olmak için ''Ne yazık ki'' diye ekledi. Bay Greenleaf'in nefes alıp verişi hızlandı. 2 adım geriye çekildi, vücudunun üst kısmını yana doğru eğdi ve işaret parmağıyla halıyı işaret ederek korkunç bir sesle ''Anthony'' diye haykırdı. Kısa bir an karşı karşıya kaldılar. Bay Greenleaf çok öfkelenmişti ve neredeyse emreden bir tutum sergilemişti. Tony ise yaşadıkları karşısında tapları kesilmiş, ıslak mendili ağzında sürekli ağlıyor ve titriyordu. Bay Greenleaf sonunda döndü ve sanki evin efendisiymiş gibi elleri arkasında odanın içinde 2 kez bir ileri bir geri gidip geldi. Sonra pencerenin önünde durdu ve çökmekte olan akşam karanlığına baktı. Tony büyük bir dikkatle ve ağır ağır camlı kapıya doğru yürüdü. Ancak odanın ortasında Bay Grünlich tarafından yeniden durduruldu. Bay Grünlich genç kızın elini tutarak "Tony" dedi sessizce. Kendisini yere bırakarak önünde diz çöktü. Altın sarısı favorileri kızın ellerine değiyordu. "Tony" dedi yeniden. "Şu yüzüme bir bakın. Beni bu hale siz getirdiniz. Hiç kalbiniz yok mu? Bir şeyler hisseden bir kalbiniz. Söylediklerime kulak verin. Her şeyini kaybetmiş ve yıkılmış bir adam var önünüzde. Yalvarırım size. Eğer evet, üzüntüsünden ölecek bir adam var karşınızda." diyerek konuşmasını daha da hızlandırdı. "Sevgisini ciddiye almayıp onu hor görüyorsanız işte diz çöktüm önünüzde. Söyleyin bana düşündüklerinizi, boşaltın içinizi. Sizden nefret ediyorum, tiksiniyorum sizden" deyin. Tony yatıştırıcı bir sesle "Hayır, hayır" dedi. Gözyaşları dinmişti. Merhamet ve acıma duygusu çökmüştü içine. Tanrım, kendisini kim bilir ne kadar da çok seviyordu da bu hale gelmişti. O böyle şeylere bütünüyle yabancıydı ve pek de önemsemezdi. Nasıl oldu da başına böyle şeyler gelmişti? Bunlar yalnızca romanlarda olurdu ama şimdi gerçek yaşamda redingotlu bir erkek önünde diz çökmüş kendisine yalvarıyordu. Onunla evlenme fikri çok saçmaydı. Çünkü Bay Grünlich'i ilk gördüğü andan itibaren çok gülünç buluyordu. Ama Tanrı biliyor ya, şu anda hiç de aptal gibi görünmüyordu. Sesinde ve yüzünde öylesine gerçek bir korku, öylesine içten ve umutsuz bir yalvarış var ki. Tony son derece sarsılmış bir halde onun üzerine eğilerek "Hayır, hayır" diye tekrarladı. "Sizden nefret etmiyorum, Bay Grünlich. Böyle bir şeyi nasıl söylersiniz? Ama artık kalkın lütfen." "Bay Grünlich, beni öldürmek istemiyor musunuz?" diye sordu yeniden. Ve Tony neredeyse bir anne sevecenliğiyle onu sakinleştirmeye çalıştı. "Hayır, hayır. Bay Grünlich, bu bir söz verme" diyerek ayağa fırladı. Ama Tony'nin korktuğunu görünce yeniden diz çöktü ve çekine çekine onu yatıştırmaya çalıştı. "Peki, peki" dedi. "Başka hiçbir şey söylemeyin, Anthony. Şimdilik bu kadar yeter. Sizden çok rica ediyorum, bu konu hakkında sonra konuşuruz. Bir başka zaman, bir başka zaman. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşça kalın. Tekrar geleceğim. Hoşça kalın." Bay Grünlich hızla ayağa kalktı. Gri renkli kocaman şapkasını bir hışımla masadan aldı. Genç kızın eline bir öpücük kondurdu ve camlı kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı. Tony onun sütunlu holden bastonunu alıp koridordan nasıl da hızlı hızlı çıkıp gittiğini gördü. Elinde ıslak mendiliyle bitkin ve şaşkın bir durumda odanın ortasında öylece kala kalmıştı. Kısım 4. Konsül Budenbrock eşine şöyle dedi. "Tony'nin bu evliliğe karşı çıkmak için önemli bir nedeni olduğunu bilebilseydim. Ama o hala bir çocuk, Betsy. Eğlenmekten hoşlanan, balolara gidip dans eden, genç oğlanların kendisine kur yapmasına izin veren ve bundan büyük keyif alan bir çocuk daha o. Güzel ve iyi bir aile kızı olduğunu biliyor. Bilinçli olmasa da gizliden gizliye birini arıyor olabilir. Ama ben onu iyi tanıyorum. Hep söylendiği gibi gönlünün prensini henüz keşfetmiş değil. Bunu ona sorsak başını sağa sola çevirip düşünecek ama şunu seviyorum diyemeyecektir. Tony hala bir çocuk, bir serçe kuşu. Aklı havalarda uçuşan bir genç kız. Evet dediği zaman yerini bulmuş olacak. Aklından geçenleri hayata geçirebilecek ve birkaç gün geçtikten sonra da kocasını sevecektir. Bay Grünlich yakışıklı biri değil. Hayır tanrım, hiç yakışıklı değil. Ama en azından son derece gösterişli biri. İş hayatında sıkça kullandığım gereksiz sözleri tekrar edeceğim ama bir koyundan iki post çıkmaz. Hem yakışıklı hem de zengin biri karşıma çıkar diye beklemek istiyorsa, tanrı biliyor ya bir diyeceğim yok. Tony Budenbrock başka birisini de bulabilir ama öte yandan göze alması gereken bir tehlike var. Yine bir tüccar diliyle konuşacağım. Balık sürüleriyle her gün karşılaşılır ama her gün balık tutulmaz. Dün öğleden sonra Grünlich ile uzun bir görüşme yaptım. Adam büyük bir ciddiyetle kızımızla evlenmek istediğini söylüyor. Bana hesap defterlerini gösterdi Betsy. İşleri çok parlak. Çok memnun kaldığımı söyledim ona. Genç bir iş adamı için gerçekten çok parlak. Aşağı yukarı 120 bin talerlik bir serveti var. Kuşkusuz bu sadece görünen yüzü. Çünkü yıllık kazancı oldukça yüksek. Duşampslara sordum onu, hakkında hiç kötü konuşmuyorlar. Gerçi ekonomik durumunu çok iyi bilmiyorlar. Ama çok iyi yetişmiş, görgülü biri olduğunu, sosyetenin en zenginleriyle dostluklar kurduğunu ve işlerinin çok parlak olduğunu ve sürekli geliştiğini söylüyorlar. Bu arada başka Hamburglu dostlarıma da sordum. Örneğin bankacı dostum Kesselmeyer'den öğrendiklerim beni fazlasıyla memnun etti. Sözün kısası sevgili Betsy, senin de bildiğin gibi Ailemize ve firmamıza çok yarar dokunacak olan bu evliliğin bir an önce gerçekleşmesinden başka bir şey istemiyorum. Tanrı biliyor ya, kızımızın zor durumda olduğuna, her taraftan baskı altına alınmış olmasına ve başı önde üzgün üzgün dolaşmasına ve hiç konuşmamasına çok üzülüyorum. Ama Bay Grünlich'i bir çırpıda reddetmeye hemen karar vermeyelim. Çünkü şunu da söylemeliyim Betsy, hatta bunu sık sık tekrarlamak istiyorum. Tanrı biliyor ya, son yıllarda işlerimiz öyle çok da iyi gitmedi. Kötü gitti demek istemiyorum. Hayır, Tanrı korusun. İşine dört elle sarılmak elbette karşılıksız kalmaz. Büyük bir titizlikle işlerimin başında olmama rağmen işler yine de çok yavaş ilerliyor. Fazla yol alamadık. Babam, efendisinin rahmetine kavuştuğundan beri firmada gözle görülür bir ilerleme sağlayamadık. Yaşadığımız günler bir tüccar için parlak günler değil gerçekten. Kısacası ağzımızın tadı kaçtı. Kızımız evlenecek yaşa geldi ve herkes için iyi olacak ve ailece gurur duyacağımız bir fırsat çıktı karşısına. Bunu kaçırmamalı. Beklemenin hiç kimseye bir yararı olmaz. Gerçekten olmaz Betsy. Onunla bir kere daha konuş. Onu ikna etmek için öğleden sonra çok dil döktüm. 11. ayrımın sonu. Sayfa No. 103. Devamı 12. ayrımda.